Ayrım 37.
Sayfa 463. Genç adamın sessiz ciddi durması üzerine kız gene Carlo'yu okşamaya başladı. Zavallı Carlo, sever beni diye mırıldandı. Dostlarına surat asıp soğuk durması yoktur onun. Dili olsaydı sessiz de durmazdı herhalde. Tanrı vergisi bir uyumla eğilip köpeği okşamaya başlayınca köpeğin genç sahibinin yüzüne bir kan dalgasının yürüdüğünü gördüm. O gülmez gözlerin ani bir ateşle eriyiverdiğini, önüne geçilmez bir tutkuyla parladığını gördüm. Bu, yüzüne renk ışık vurmuş haliyle erkek güzelliğinin bir simgesi gibiydi. Kızın da genç kız güzelliğinin simgesi gibi. Sencan şöyle bir göğüs geçirdi, sanki dop dolu olan yüreği iradesinin zorba baskısından usanarak silkinmiş, özgürlüğüne kavuşmak için ileri doğru atılmıştı. Sonra genç adam bu atılışı durdurdu, güçlü bir binicinin şaha kalkan bir köy ilanı gemlemesi gibi. Kendisine atılan tatlı taşlara ne sözde ne de harekette karşılık vermedi. Kız gözlerini ona doğru kaldırarak, ''Bey babam diyor ki artık bize hiç gelmez olmuşsunuz.'' dedi. ''Vadi köşküne çoktan ayak basmamışsınız. Bu gece bey babam yalnız. Keyifsiz de biraz. Benimle gelip onu ziyaret etmez misiniz?'' ''Sencan Bay Oliver'ı ziyaret etmek için saat hiç de uygun değil.'' dedi. ''Saat uygun değil mi?'' ''Ama ben uygun diyorum ya. Babam tam şu saatlerde birisi gelsin diye konukların yolunu gözler. Fabrika kapanıp işler bittiği saatte. Kuzum Bay Rivers gelin haydi. Neden bu kadar çekingen, böyle soğuksunuz? Sencan'ın sessizliğinin yarattığı boşluğu genç kız gene kendisi doldurdu. Unutmuşum diyerek kendi kendine kızmış gibi o güzel kıvırcık başını salladı. Öyle düşüncesiz bir kızım ki. Kuzum, bağışlayın beni. Şu sırada benim gevezeliğime katılacak kadar keyifli olmayışınızın nedenleri var. Unutmuşum bunu. Diana ile Mary gittiler. Bozkır evi kapatıldı. Onun için siz de üzgünsünüz. Çok yazık vallahi. Ama kuzum ne olur gelin babamı görün. Bu gece olmaz Bayan Rosemont. Olmaz bu gece. Sencan makine gibi konuşmuştu. Bir öneriyi böyle geri çevirmenin ona neye mal olduğunu ancak kendisi bilirdi. Ne yapalım? Madem bu kadar inat ediyorsunuz ben de giderim. Zaten daha fazla gecikmek de olmaz. Çiğ düşmeye başladı. İyi akşamlar. Kız elini uzattı. Sencan onun eline ancak bir dokundu. Yankı kadar yavaş, kof bir sesle iyi akşamlar dedi. Kız gitmeye davranmıştı ama gene geri dönerek hasta falan değilsiniz ya diye sordu. Sencan yo çok iyiyim dedi. Bir baş selamıyla yanımızdan ayrıldı. O bir yana gitti. Rosemont öbür yana. Bir peri kızı gibi tarlanın içinden uzaklaşırken iki kez dönüp Sencan'a baktı. Ama o bir kez bile arkasına dönmeden kararlı adımlarla uzaklaşıyordu. Bir başkasının ıstırabına, içinde kopan savaşına böylece seyirci olmak beni kendi derdimi düşünmekten kurtardı. Diana Rivers erkek kardeşi için ölüm kadar amansız demişti. Doğru söylemiş. 32. Köy okulundaki çalışmalarımı elimden geldiği kadar canla başla yürütüyordum. Önceleri gerçekten çetin işti bu. Öğrencilerimin huylarını, yaşayışlarını anlayabilinceye kadar bütün çabalarıma karşın çok zaman geçti. Hiç eğitilmemiş oldukları için usları uyuşmuştu. Kalın kafalı, aptal gibi geldiler bana. Hem de hepsi aynı biçimde kalın kafalı. Yanıldığımı çok geçmeden de anladım. Okumuş kimseler gibi onların arasında da ayrımlar vardı. Onları tanıdıkça bu ayrımları çabucak seçer oldum. Onlar da benim konuşmam, giyinişim, davranışım, koyduğum kurallar karşısında duydukları şaşkınlık azaldıkça bana alışmaya başlamışlardı. O zaman bu kaba, alık görünüşlü köy kızlarının zeka, kavrayış bakımından da uyanmaya başladıklarını gördüm. Birçoğu iyi huyluydu, bana yaranmaya da hevesliydiler. Kimisi doğuştan kibar, onurlu ve yetenekli olduğu için hem dostluğumu hem de hayranlığımı kazanıyorlardı. Bu kızlar çok geçmeden derslerini iyi yapıp derli toplu gezmekten, yol yöntem öğrenmekten övünç duymaya başladılar. Hatta birçoğunun ilerleyişindeki hız şaşırtıcıydı diyebilirim. Bütün bunlar bana haklı bir kıvanç, sevinç veriyordu. En parlak öğrencilerimi gerçekten sevmeye başlamıştım. Onlar da beni seviyorlardı. Öğrencilerimin arasında birçok çiftçi kızı vardı ki büyük yetişkin kızlardı. Bunlar okuyup yazabiliyor, dikiş dikiyorlardı. Ben de onlara dil bilgisi, tarih, coğrafya, nakış öğretiyordum. Aralarında gerçekten değerli, kişilik sahibi kızlar keşfettim. Bilge susamış, yetenekli. Onları kendi evlerinde görmeye giderek birçok tatlı akşam saatleri geçiriyordum. Kızların ana babaları beni nasıl ağırlayacaklarını bilemiyorlardı. Onların alçak gönüllü sunularını kabul etmek, buna incelikle karşılık vermek benim için pek tatlı oluyordu. Bu köylüler kentlilerden saygı, incelik görmeye pek alışık olmasalar gerekti ki, gördükleri zaman pek hoşlarına gidiyor, onlar için yararlı da oluyordu. Çünkü hem benlikleri okşanıyordu, hem de gördükleri saygıya layık olabilmek için kendileri de saygılı, nazik davranmaya başlıyorlardı. Sanırım köyde herkesçe sevilmeye başlamıştım. Ne zaman sokağa çıksam güler yüz, tatlı dil buluyordum. Çevrenin saygısını, sevgisini kazanmak, dingin, tatlı güneş ışığında oturmak gibidir. Bu ışığın etkisiyle insanın içinde huzur duyguları biter, filizlenir. Hayatımın bu döneminde yüreğim tasalanmayı unutmaya yüz tutmuştu. Durup durup şükranla, minnetle dolup taşıyordu. Yalnız sevgili okurum, her şeyi olduğu gibi söylemek gerekirse bu dingin, bu yararlı yaşantı sırasında işimin başında alın teriyle geçirilmiş rahat bir akşamdan sonra geceliğin uyuyunca kendimi acayip düşler arasında buluyordum. Renk renk, heyecanlı, hareket fırtına dolu, aşk mutluluk düşleri. Görülmedik yerlerde, serüvenler arasında, tehlikeli, romantik durumlarda boyuna Edward Rochester'la karşılaşıyordum. Böylece onun kollarına atılıp sesini duymanın, onu okşamanın, onunla göz göze gelmenin, onu sevmenin, onun da beni sevmesinin mutluluğu, onunla birlikte bir ömür geçirmek umudu, bütün şiddetiyle, ateşiyle içimde yeni baştan tazeleniyordu. Sonra uyanıyordum. Nerede olduğumu, ne durumda bulunduğumu anımsıyordum gene. Titreyip ürpererek doğrulup oturuyordum perdesiz basit karyolamın içinde. Karanlık gecede benim umutsuzluk çırpınışlarımla özlem, keder gözyaşlarımın tanığı oluyordu. Ertesi sabah 9'a kadar durulup kendimi topluyor, günün aralıksız çalışmalarına hazır okulumu açıyordum. Rosamund Oliver beni görmeye geleceğine ilişkin sözünde durdu. Çoğunlukla sabahleyin çıktığı at gezintileri sırasında geliyordu. Arkasında at üstünde üniformalı bir uşak kısrağını koşturarak gelirdi kapıya. O mor binici kostümüyle omuzlarına dökülen saçlarının üzerine kondurduğu siyah kadife şapkasıyla bir içim suya benzerdi. Ondan daha zarif bir insan düşünülemezdi. Böylece köy okuluna girer, gözleri kamaşmış köy kızlarının arasında dolaşırdı. Çoğu zaman da St. John'ın din dersi verdiği saatte gelirdi hep. Korkarım bakışlarıyla genç papazın yüreğini deler geçerdi. St. John onun girişini görmese bile, içgüdüsüyle mi sezerdi nedir? Arkası kapıya dönük bile olsa, Rosamund eşikte belirdi mi onun yüzü yanmaya başlardı. O heykel gibi ifadesi sözle anlatılamayacak bir biçimde değişir. Baskı altında tutulan bir ateşin özü olup çıkardı. Genç kız kendi etkisini bilmez değildi elbet. Zaten St. John'ın da duygularını ondan gizlediği pek yoktu. Çünkü gizlemek elinde değildi. Bütün iradesine karşın kız onun karşısında geçip de yüz verircesine, neşeyle, hatta sevgiyle gülümseyince papazın elleri titremeye, gözleri çakmak çakmak tutuşmaya başlardı. O zaman sözle söyleyemediklerini gözlerinin o özgün, azimli bakışıyla söylerdi sanki. Seni seviyorum. Senin de bana karşı bir yakınlık beslediğini biliyorum. Beni geri itmen korkusu değildir dilimi bağlayan. Gönlümü sunsam kabul edeceğine inanıyorum. Yalnız bu gönül kutsal bir sunağa adanmış bulunuyor. Yakında sunağın çevresindeki ateş yakılacak, gönlüm Tanrı'ya kurban edilerek bir avuç kül olup çıkacak. Genç papazın bu bakışları karşısında Rosamund'un umut kırıklığına uğramış bir çocuk gibi dudakları bükülür, varlığından ışık gibi saçılan neşenin üzerine bir dalgınlık bulutu inerdi. Elini çabucak St. John'ın elinden, gözlerini onun hem azim hem azap dolu gözlerinden çekerdi. Böyle zamanlarda sanırım St. John onun peşinden koşmak, onu çağırmak, tutmak için dünyaları vermeye hazırdı. Ancak cennet düşlemlerinden vazgeçemiyordu. Gerçek, bitimsiz cennete erişebilmek umutları uğruna bu genç kızın aşkını İrem bağına feda ediyordu. Zaten bu adamın kişiliğinin her yönünü, serüvenci, ülkücü, şair, asker, papaz yönlerini tek bir aşkın sınırları arasına sığdırması olasızdı. Vadi köşkünün salonları süsleri uğruna misyonerlik savaşının çeşitli çarpışmalarından vazgeçmiyor, geçemiyordu. Çok içine kapanık olmasına karşın bir keresinde onunla çok açık konuşmak cesareti gösterdim, bunları öğrenmeyi başardım. Rosamund Oliver artık beni görmeyi de sık sık gelmek inceliğini gösteriyordu. Onun yapmacıktan, gizemden tümüyle uzak olan kişiliğini ezbere öğrenmiştim artık. Zübbeydi ama ruhsuz değil, kaprisliydi ama bencil değil. Doğduğundan beri bir dediği iki edilmemiş olmakla birlikte tam da şımarmış sayılmazdı. Aklı gözündeydi biraz ama iyi huyluydu. Güzelliğiyle böbürleniyordu. Böbürlenmemek elinde değildi ki. Ne zaman aynaya baksa çiçeği burnunda bir güzellik görüyordu. Ama kibirli değildi. Eli açıktı. Zengin kızı olmakla övülmek aklından geçmiyordu. Temiz yürekli, şen şakrak, canlı, biraz da düşüncesizdi. Kısacası benim gibi kendi cinsinden soğukkanlı birinin gözünde bile son derece çekiciydi. Yalnız ilgi çekici, derin, etkileyici, gizemli bir kişiliği yoktu. Kafası, örneğin St. John'ın kız kardeşlerinin kafasıyla ölçülemezdi. Gene de seviyordum onu. Edilacığımı sevdiğim gibi. Ne var ki sonradan tanıdığımız bir yetişkini, aynı derecede şirin de olsa, üzerine titreyip kendi elimizle yetiştirdiğimiz bir çocuk kadar sevemeyiz. Rosamund Oliver'ın bana pek kanı kaynamıştı. Beni Bay Ryers'a benzetiyordu ama onun onda biri kadar güzel olmadığımı yüzüme vurmaktan çekinmiyordu. Ben cici, temiz bak, çıtı pıtı bir nonoşmuşum ama Bay Ryers bir melekmiş. Yalnız benim iyiliğim, akıllı, soğukkanlı, azimli oluşum Bay Ryers'a benziyormuş. Rosamund benim bir köy öğretmeni olarak lusus naturae, Latince bir deyim, yaratılış garibesi olduğumu ileri sürüyor. Buraya gelmeden önceki yaşantımın çok serüvenli, romantik geçmiş olacağını tahmin ediyordu. Bir akşam üzeri her zamanki çocuksu olduğu için de insanı sinirlendirmeyen merakıyla benim küçük mutfağımdaki dolapları gözleri karıştırırken eline iki tane Fransızca kitap, Schiller'in bir şiir kitabı, Almanca bir dil bilgisiyle sözlük, bir de kendi çizdiğim birkaç resim geçti. Bunların arasında öğrencilerimden biri olan melek gibi güzel bir küçük kızın kalemle yapılmış portresi, Morton Vadisi ile o dolaylardaki bozkırlardan çizilmiş manzara resimleri vardı. Rosamund önce şaşkınlıktan dona kaldı, sonra sevinçten kanı kaynadı. Bu resimleri ben kendim mi çizmiştim? Fransızca, Almanca biliyor muydum? Çok harika şeydim ben. 10 parmağımda 10 hüner. S. nokta noktadaki yatılı okulun resim hocasından daha güzel resim çiziyordum doğrusu. Onun da bir portresini çizer miydim babasına göstermesi için? Hay hay dedim. Bu kadar hayat dolu, kusursuz bir modelin resmini çizmek düşüncesi ruhumun sanat yönünü heyecanla, zevkle ürpertti. Kızın üzerinde koyu mavi bir ipekli giysi vardı. Boynu kolları çıplaktı. Tek süsü dalga dalga omuzlarına dökülen tanrı vergisi kıvırcık kestane saçlarının vahşi dalgalarıydı. Bir tabaka ince mukavva alarak özenle resmini çizdim. Kendimi bu portreyi renklendirmek zevkinden yoksun bırakmayacaktım ama o sırada saat geç olmuştu. Başka bir gün daha erken gelip poz vermesini söyledim. Eve gidince beni öyle bir övmüş ki, ertesi gün öğleden sonra babası da onunla birlikte geldi. Uzun boylu, hantal yüzlü, kır saçlı, orta yaşlı bir adam olan Bay Oliver'ın yanında güzel kız karlı bir ağacın dibinde açmış parlak renkli bir çiçeği andırıyordu. Bay Oliver az konuşan bir adama benziyordu. Belki de kendini beğenmişti ama bana karşı pek nazik davrandı. Rosamund'un portresine hazırlık olarak çizdiğim resim pek hoşuna gitti. Beni ertesi akşam için ısrarla köşke çağırdı. Gittim. Sahibinin zenginliğini göz önüne seren büyük, dayalı döşeli bir evdi. Orada olduğum sürece Rosamund'un neşeden yanına varılmadı. Babası da bana karşı pek candan davrandı. Çaydan sonra lafa daldığımız zaman da benim köy okulundaki çalışmalarımı övüp göklere çıkardı. Tek korkusu benim bu sönük işle kalmayıp yakında okulu bırakmamış. Çünkü duyduğuna, kendisinin de gördüğüne göre köy öğretmenliği bana layık bir iş değilmiş. Rosamund, "Aa vallahi Jane en yüksek ailelerin yanında mürebbiye olabilecek kıratta" diye lafa karıştı. Ben içimden, memleketin en yüksek ailelerinin yanında çalışmaktansa bu köy okulunda kendi başıma buyruk olayım daha iyi diyordum. Bay Oliver, Ryers'lardan büyük bir saygıyla konuşmaya başladı. Ryers'ların bir zamanlar çok zengin olan köklü bir soydan geldiklerini, bir zamanlar bütün Morton köyünün onların olduğunu, bugün bile aile başkanının dilese en iyi ailelerden kız alabileceğini söylüyordu. Böylesi üstün, yüksek bir adamın misyoner olarak uzak yabancı ülkelere gitmek kararında oluşuna pek üzülüyordu. Değerli bir hayata yazık olacaktı doğrusu. Demek Rosamund tutup St. John'la evlenmek istese babası engel olmayacaktı. Bay Oliver'ın gözünde genç papazın soyu sopu, köklü adı, kutsal mesleği, parasızlığını kapatmaya yetiyordu da artıyordu bile. Günlerden 5 Kasım. Okul tatildi. Küçük hizmetçim evi temizlememe yardım etmiş, eline verdiğim bir metelik bahşişe sevinip bayram ederek evine dönmüştü. O ufacık evimin her köşesi tertemiz pırıl pırıldı. Yerler ovulmuş, ocak demirleri cilalı, camlar silinmiş. Ben de sırtıma temiz bir elbise giymiştim. Önümde bomboş bir öğleden sonra uzanıyordu. Canım ne isterse onu yapabilirdim. Almancadan birkaç sayfa çevirmek bir saatimi aldı. Sonra paletimle kalemlerimi çıkardım. Daha kolay olduğu için daha da dinlendiren bir işe Rosamund Oliver'ın portresini yapmaya daldım. Kızın başını bitirmiştim de iş yalnız arkadaki perdelerin kıvrımlarını renklendirmeye kalmıştı. O dolgun dudaklara da biraz kırmızı sürdüm. Saçlarının lülelerini biraz daha belirttim. Alt kirpiklerini daha bir gölgeledim. Bu tatlı ayrıntılara iyice dalmıştım ki bir kez hızla vurulduktan sonra kapı açıldı. St. John içeri girdi. "Tatilinizi nasıl geçirdiğinizi görmeye geldim," dedi. "Kara düşüncelere dalmış değilsiniz ya umarım." "Ama yok. Çok iyi bu. Resim çizerken yalnızlık duymazsınız. Görüyorsunuz ya, şimdiye kadar bu hayata olağanüstü dayandınız ama size hala güvenim yok. Akşam saatlerinizi hoşça geçirmeniz için bir kitap getirdim. Yeni çıkmış bir şiir kitabını masanın üzerine koydu. Edebiyatımızın altın çağı olan günlerin mutlu okuyucuları sık sık yeni kitaplarla karşılaşmaya alışıktılar. Ne yazık ki bugünün okurları daha az talihli. Yalnız korkmayın, öykümü burada keserek suçlamalara ya da yerinmelere dalacak değilim. Şiirin ölmediğini, sanat aşkının yok olmadığını biliyorum. Maddecilik şiiri ortadan kaldıramaz. Bir gün gelecek şiir, sanat gene varlıklarını, özgürlüklerini, güçlerini duyuracaklar. Cennette sağlıklı bekleyen birer güçlü melek şimdi onlar. Yeryüzünde kirli ruhların üstün geldiğini, pısırık ruhların da duruma yas tuttuğunu gördükçe bıyık altından gülüyorlar. Şiir mi batacak, sanat mı silinip kalkacak yeryüzünden? Hiçbir zaman. Basitlik mi alacak onların yerini? Ne münasebet? Hayır. Şiir, sanat hala yaşıyor. Yalnız yaşamakla kalmayıp insan ruhuna egemen oluyorlar. İnsan ruhunu yüceltiyorlar. Onların mübarek etkisi her yerde yaygın olmasa hepimiz cehennemde olurduk şimdi. Kendi basitliğimizin, küçüklüğümüzün cehenneminde. Ben Marmion. Walter Scott'ın bu şiir kitabı 1808'de çıkmışken Charlotte Bronte bu romanı yazdığı 1846 yılında yeni yayımlanmış gibi gösteriyor. Kitabının parlak sayfalarını heyecanla karıştırırken St. John'da çizdiğim resme bakmak için eğilmişti. O uzun boylu yapısının şöyle bir irkilerek yine çarçabuk doğrulduğunu gördüm. Hiçbir şey söylemedi. Başımı kaldırıp ona baktım. O gözlerini kaçırdı benden. Çok iyi biliyordum onun aklından geçenleri. Kalbindekileri açıkça okuyabiliyordum. O sırada ben ondan daha sakin, daha soğukkanlıydım. Şimdilik daha güçlü durumda sayılabileceğim için elimden gelirse ona bir iyilikte bulunmaya karar verdim. İçimden bütün azmine, iradesine karşın kendi kendine pek fazla baskı yapıyor diyordum. Her türlü duygusunu, acısını içine gömerek dışarı hiçbir şey vermiyor, göstermiyor, itiraf etmiyor. Güzel Rosamund'dan, onunla evlenmeyi neden doğru bulmadığından biraz konuşmak onu rahatlatır. Ben de bunun için konuşturacağım onu. Önce oturun St. John dedim. Her zamanki gibi pek kalamayacağını söyledi. İçimden peki istersen ayakta dur ama hemen çıkıp gitmek yok diyordum. Buna kararlıydım. Yalnızlık benim kadar senin için de zararlı. Bakalım senin güveninin gizli anahtarını bulup şu mermer göğüste bir kapı açarak yüreğine bir damla avuntu akıtabilecek miyim? Damdan düşercesine portre benzemiş mi diye sordum. Benzemiş mi? Kime? Pek dikkatli bakmadım. Baktınız işte. Benim bu ani garip çıkışım karşısında genç papaz bir tuhaf olmuştu. Şaşkın şaşkın baktı bana. Ben içimden bu daha bir şey değil diye söyledim. Senin şu soğuk tutumun karşısına sinecek değilim. Göze alacağım senin soğukluğunu. Dikkatle iyice bakınız dedim. Bir daha bakmak isterseniz buyurun. Bir diyeceğim yok. Kalktım resmi uzattım. İyi çizilmiş bir resim dedi. Tatlı duru renkler, uyumlu düzgün çizgiler. Anladık anladık bunları biliyoruz. Ya benzerlik nasıl? Kime benziyor bu resim? Bir durakladı, sonra Rosamund Oliver olsa gerek dedi. Elbette. Şimdi beyefendiciğim bu çok isabetli tahmininize karşı ödül olarak size bu resmin bir kopyasını çıkartacağım. Kabul edeceğinizi söylerseniz. Hiç değer vermeyeceğiniz bir şey için zaman, emek harcamak istemem elbet. O hala portreye bakıyordu. Baktıkça da parmakları kağıda daha sıkı yapışıyor. Sanki resme sahip olmayı daha çok istiyordu. Sonunda benzemiş dedi. Gözleri iyi yapılmış, renk, ışık, ifade kusursuz, hatta gülüyor bile. Bu resmin bir eşine sahip olmak size avutur mu yoksa dert mi olur içinize? Siz bana bunu söyleyin. Örneğin Madagaskar'da, Afrika'da ya da Hindistan'dayken böyle bir hatıranın yanınızda bulunması avutur mu sizi? Yoksa bu resmi gördükçe yüreğinizin yağı eriyip içiniz mi yanar? Genç papaz çekinerek başını kaldırdı, benden yana baktı. Kararsız, heyecanlı. Sonra gene portreyi süzdü. Bu resme sahip olmak istediğim bir gerçek. Ama doğru mu olur, akılsızca bir şey mi olur, orası başka sorun. Rosamund'un onu sevdiğini, Bay Oliver'ın da böyle bir evlenmeye karşı gelmeyeceğini bildiğim için ben kendim onların birleşmelerini çok istiyordum. St. John'ın yağ delilere gidip kızgın güneşler altında zekasını çürüterek iliklerini kurutacağı yerde, Bay Oliver'ın büyük servetine sahip olursa insanlığa belki daha çok hizmet edebileceğini düşünüyordum. Onun için bence siz hiç zaman geçirmeden bu portrenin aslına el koysanız daha doğru, daha akıllıca bir iş olur dedim. Bu arada oturmuştu artık. Portreyi önündeki masanın üzerine sermiş, başını ellerin arasına alarak resme doğru eğilmişti. Benim cüretime kızmadığını biliyordum. Hatta yasak saydığı bu konunun böyle açıkça ele alınıp serbestçe tartışılmasından zevk duymaya başladığı belliydi. Bu ona hiç ummadığı bir iç boşaltma fırsatı veriyordu. İçine kapanık kimseler duygularını, acılarını açıkça konuşmaya, çoğu zaman içi neyse dışı o kimselerden daha çok gereksinme duyarlar. En kabuğuna çekilmiş sert kimseler de insandır. Bu gibilerin sessiz denizlerine cüretle, iyi niyetle dalıvermek çoğu zaman onlara dünyanın en büyük iyiliğini yapmaktır. Ben de şimdi gidip St. John'un sandalyesinin arkasında durarak Rosamund Oliver'ın sizden çok hoşlandığına eminim dedim. Çok da tatlı bir kız. Belki biraz uçarı ama nasıl olsa siz ikinize de yetip artacak kadar ağır başlısınız. Bence siz onunla evlenin. Sahi, hoşlanıyor mu benden? Elbet, herkesten üstün tutuyor sizi, dilinden hiç düşürmüyor. Bunları duymak çok tatlı dedi, hem de çok. Hadi bir çeyrek saat konuşalım bunu. Gerçekten de saatini çıkardı, masanın üstüne koydu. Ama boş yere konuşmak neye yarar dedim. Siz daha şimdiden gülle gibi bir olumsuz yanıt hazırladıktan ya da gönlünüzü bağlamak için bambaşka bir zincir ördükten sonra. Böyle taş yüreklilik kondurmayın bana. Şu anda kendimi bıraktığımı, eriyip gittiğimi görmüyor musunuz? Sevda yeni açılmış bir pınar gibi içimden fışkırmış, tatlı sularını ruhumun tarlalarına yaymakta. Oysa ben o toprakları nice zahmetlerle nasıl dikkatle temizleyip ayıklamış, özveri, iyi niyet tohumları ekmiştim. Gel gelelim şimdi bal gibi tatlı bir su bastı buralarını. Taze filizleri nefis lezzetli bir zehir kemirmekte. Şu anda kendimi Vadi Köşkü'nün salonunda görüyorum. Rosamund'un ayakları dibinde arkama yaslanmış oturuyorum. Genç karım o tatlı sesiyle bir şeyler anlatıyor bana. Sizin hünerli ellerinizin pek güzel canlandırdığı o gözlerle yüzüme bakıyor. O mercan dudaklarla bana gülümsüyor. O benim olmuş, ben de onun. Bu geçici yaşam, bu ölümlü dünya bana yetiyor artık. Hiçbir şey söylemeyin. Yüreğim sevinç dolu, duygularım büyülenmiş. Bırakın ayırdığım şu zaman sessizlik içinde geçsin. Onun suyuna gittim. Saat tık tık işliyor, sancak sık sık soluyor, ben sessiz duruyordum. Bu sessizlik içinde 15 dakikamız doldu. O zaman genç adam saatini yine cebine koyup resmi elinden bıraktı, gidip ocak başında durdu. Evet dedi. Deminki çeyrek saat hayal içinde, aldanış içinde geçti. Başımı şeytanın göğsüne dayadım bir an. Boynumu bilerek, isteyerek onun çiçekten boyunduruğunun altında geçirdim. Sunduğu kadehten içtim. Şeytanın göğsü ateş içindeydi. Çiçeklerin arasında bir zehirli yılan gizliydi. Kadehteki şarap ağzımda acı bir tat bıraktı. Bunların hepsini biliyor, görüyorum. Ona şaşkınlıkla bakı kalmıştım. Ne tuhaf diye konuşmasını sürdürdü. Rosamund Oliver'ı çılgınca seviyorum. İlk aşkım bütün ateşiyle. Onu son derece güzel, zarif, çekici buluyorum. Ama aynı zamanda onun benim için iyi bir eş olamayacağını sezebilecek kadar da soğukkanlı, sağduyuluyum. Yaşam arkadaşı olarak uygun değil bana o. Evlenecek olsak bir yıla varmaz ayırdığına varırım bunun. 5-10 ayın çılgın mutluluğunu bir ömür boyu pişmanlık izler artık. Bunu biliyorum. Çok tuhaf doğrusu diye hafifçe bağırmaktan kendimi alamadım. St. John, içimde onun güzelliklerini derinden duyumlayan bir yönün yanı sıra kusurlarını açıkça gören bir yön de var diyordu.